Ayrım 6. 3 Temmuz 1999, Cumartesi. Dün öğleden sonra muradıma erdim. Yemeğe misafir geldi. Bahar ve oğlu Deniz. Bahar, açık büfe gibi olmuş bu diyerek keyifle her şeyin tadına baktıysa da Deniz'e bir türlü beğendiremedik yemekleri. Evdekilere burun kıvırıp plajda cheeseburger yedi bizim oğlan. Ben de bir türlü anlamam çocukların neden evde lezzetli yemekler dururken hamburger, cheeseburger gibi korkunç yiyeceklere bayıldıklarını. Anne olmadığımdan herhalde. Akşam yemeğinden sonra dolaptan biraz daha yiyecek eksildi. Zeytinyağlı barbunya, patlıcan salatası, biber dolma, kabak çiçeği dolması ve biber kavurma vardı. Yanına bir dilim de zeytinli bazlama ve bir kadeh şarapla mükemmel ötesi bir yemek yedim. Sonra Feride'lerin aile dostu Kemal uğradı. Alt katta oturuyor. Pazara uğramış, bir şeyler ister misin dedi. Aman dolap yemek dolu zaten, gel sana biraz yemek vereyim dedim. Ve bir tabağı dolaptakilerden doldurdum. Alan memnun, veren memnun. Karpuzunun yarısını verdi. Ben de buna sevindim. Çünkü dolapta yer olmadığı için bir türlü karpuz alamıyordum. Böylece eve karpuz girmiş oldu. Oh, artık dolabım da hafifledi. Perşembe günkü görüntüsü yok. Ne mutluluk. Patlıcan salatası. 2 bostan patlıcanı, 3-4 çorba kaşığı zeytinyağı, 2 diş rendelenmiş sarımsak, 1 çorba kaşığı doğranmış maydanoz, deniz tuzu. Patlıcanları yıkayıp kısık ateşte her tarafı kabuk tutana kadar közleyin. Soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra güzelce soyun. Çekirdekli kısımları ayırın. Ufak ufak doğrayıp servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı, tuz ve sarımsağı ekleyip bir çatal yardımıyla ezerek iyice karıştırın. Tamamen soğuduktan sonra maydanozu ekleyip karıştırın ve servis edin. Ben patlıcan salatasını bu haliyle seviyorum. Dileyen sirke, doğranmış domates, ince kıyılmış soğan gibi ilaveler yapabilir. 2-4 kişilik. Evet, dünü bitirdikten sonra bugüne geldi sıra. Bugün cumartesi. Bir hafta daha geçti ve yine büyük şehirlerdeki dostlarım tatillerini yaşıyorlar. Ne yazık ki Bodrum'da insanlar yalnızca haftada bir gün tatil yapıyorlar. O da birçok kişi için pazar günü. Dolayısıyla pazarları ortalık oldukça kalabalık oluyor. Plajlar da. Bugün yemek pişirmeyeceğim. Dolayısıyla yemek tarifi yok. Ama ufak bir bilgi var. Çeviriye başlamadan önce snack yani eğlencelik olarak bir tabağa pazardan aldığım güzel üzümlerden ve kirazlardan koydum. Bu arada kiraz saplarını da kurumaları için Feride'nin hazırladığı tabağa attım. Bilirsiniz, kiraz sapı idrar yollarıyla ilgili birçok hastalıkta kullanılır. Tam kiraz mevsimi. Yediğiniz kirazların saplarını biriktirin, gerektikçe kullanırsınız. Kiraz sapının faydaları. Sistit. 6 bardak suya 3 tutam kiraz sapı ve 2 çorba kaşığı arpa konur, 5 dakika kaynatılır ve temiz bir tülbentten süzülerek günde 3 kere birer kahve fincanı içilir. İdrar yollarında taş. 4 bardak suya 4 çorba kaşığı 60 gram kiraz sapıyla 1 tutam mısır püskülü konur. 15 dakika kaynatılıp süzülür ve günde 3 kere birer kahve fincanı içilir. İdrar tutukluğu. 4 bardak suya 4 çorba kaşığı 60 gram kiraz sapı konur. 15 dakika kaynatıldıktan sonra süzülüp günde 3 kere birer kahve fincanı içilir. İdrar zorluğu. 4 bardak suya 3 çorba kaşığı kiraz sapı ve 1 çay bardağı dolusu arpa konur. Kaynatıldıktan sonra süzülür ve günde 3 kere birer çay bardağı içilir. Ayrıca kirazın kendisi böbreklerde biriken toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Kabızlığı giderir, kanı temizler, karaciğer şişliğine iyi gelir. Safra akışını normale döndürür, bedenin direncini arttırır, susuzluğu giderir, ateşi düşürür. 4 Temmuz 1999 Pazar. Bugün 4th of July, 4 Temmuz, yani Amerika'nın doğum günü. Onlar şu anda hala uyuyorlar. ama kalktıklarında çılgınlar gibi eğlenme havasına girecekler. Zaten 4 Temmuz alışverişini eminim çoğu yapmış. Hatta özel 4 Temmuz indiriminden yararlanarak çocuklara evdeki 102 tane yetmiyormuş gibi 4'er tane daha tişört, babaya yeni moda kravatlardan, çok ucuz 5 tanesi 20 dolar, anneye de 3 tane ayakkabı alınmıştır. Sonra 4 Temmuz bayrakları. Milliyetçilik bugün had safhada. Bol kola, mangalda pişirmek için et, haşlamak için mısır, soslar, bira, cips, çerez de muhtemelen günler öncesinden hazırlanıp tüketilmeyi bekliyordur. Sonra belki ailecek pikniğe gidilir. Ülkenin her yerinde havai fişek gösterileri olacaktır. Bu da böyle bir gün olacak hayatlarında. Diğer 4 Temmuzlardan pek farkı olmasa da bir 4 Temmuz daha geçti diyerek akşam televizyonun karşısında TV dinner, yani marketlerde hazır olarak satılıp da mikrodalga fırında ısıtılıp televizyon karşısında yenen, sonra plastik kabı çöpe atılan, içinde bilmem ne kadar kimyasal madde olup da içindekiler kısmı okunmadan tüketilen, sonra da neden kilo alıyorum anlamıyorum ya da bu alerjiler de nereden çıktı gibi cevabı bir türlü bulunamayan sorular sorularak ama yine de iştahla yenen, her damak tadına uygun hazır yemekler yiyerek televizyon seyredilecektir. Tabii yalnızca Amerikan nüfusunun %70'i böyle yapacak. %29'u parası olmadığı için bu eğlenceye katılamayacak. %1 ise jumbo jetle çoktan Paris'e gitmiş olacak. Ne garip. Dün akşam terasta otururken havai fişekler atılmaya başladığında gördüğüm tek 4 Temmuz kutlaması olan galiba 1994 yılı kutlamaları geldi aklıma. Tarihin farkında değildim. Bugün 4 Temmuz yazmasam yine de farkında olmazdım. Boston'dayım. Charles Nehri kıyısı çoktan piknik alanına dönüşmüş. İnsanlar çok erken gelmişler ki yer kapsınlar. Her birinin yanında bilumun piknik malzemesi ve bol yiyecek, oyun kağıtları, frisbiler, diğer oyunlar. Metrekareye 150 kişi düşecek kadar yoğun. Ama olsun, onlar eğleniyor ya. Beni ilgilendiren tek şey havai fişek gösterisi. Biz de bir Alman arkadaşımla, Gerhard'la beraber önce oraya yakın bir Meksika lokantasında yemek yedik ve gösteriyi izlemek için bulabildiğimiz en yakın yere gittik. Hava karardı, nehrin üzerine kurulmuş bir platformdan atmaya başladılar fişekleri. Ben çocuklar gibi eğleniyorum. Hepsi o kadar güzel ki. Arada fiyakalı Amerikan bayrağı biçiminde ya da kalp biçiminde havai fişekler de atıldıktan sonra en son ne yaptılarsa her yer birdenbire aydınlandı. Bir havai fişek duvarı oluştu. Hiç öyle bir şey görmemiştim. Suyun üzeri bir anda ayna gibi parladı ve üstündeki bütün tekneler, yelkenliler sanki aynanın üzerinde duruyormuş gibi göründüler. O güne kadar gördüğüm en güzel havai fişek anıydı. O anı her havai fişek gösterisinde hatırlayacağım. Gün ilerlerken yine içimdeki yemek canavarı harekete geçti ve hadi mutfağa gir bir şeyler dene dedi. Dün akşam Bedriye ile geçen yaz vitezde bir restoranda yediğimiz patlıcanı konuşmuştuk. Tombul patlıcanlardan bir tane közlenmiş ve içine beyaz peynir konmuş. Nasıl yapıldığını tam hatırlamıyordum ama ne fark eder? İçimdeki yaratıcı güce haydi sıra sende dedim ve 5 dakika sonra patlıcanlar ocakta közleniyordu. Bu tarifte mevsimlerle gelen lezzetler de yer alıyor. Patlıcan kumpir adıyla. Günün başka bir konusu da insanların bir araya gelip küçük çapta başlattıkları çok başarılı bir kentsel tarım projesi. Ferideciğim sağ olsun çok güzel kitaplar alır, çok iyi dergilere abone olur. Ben de sayesinde bilgileniyor, bilgilendiriyorum. Bu dergilerden biri de The New Internationalist, ince bir dergi. 1970 yılında Peter ve Leslie Adamson tarafından çıkarılmaya başlanan dergi, dünyadaki fakirlik ve eşitsizliğe, güçlüyle güçsüz arasındaki dengesiz ilişkiden gerekli gördüğü radikal değişim kampanyalarına ilişkin çeşitli konulara yer veriyor. İlgilenenler için internet sitesi www.newint.org. Son sayıda Yeşil Şehirler diye bir ana konu işleniyor. Sizinle paylaşacağım konu ise kentsel çiftçiler, başlıklı bir alt konu. Öykünün geçtiği yer Havana, Küba. 1989 yılına kadar Küba'da şehirlerde tarım yapıldığı pek görülmüş bir şey değil. O zamana kadar yiyeceğin bir kısmı Doğu bloku ülkelerinden geliyor, diğer kısmı da köylerde üretiliyor. Ne zaman ki Sovyetler Birliği çöküyor, o zaman bir şeyler yapma zamanı geliyor. Çünkü Küba'nın alışveriş yaptığı ülkelerde sorunlar baş gösteriyor. İşte Havanalı öğretmen Maria Felix Bonome de o zamanlar evinin bahçesinde ve toprak olan her köşede kendi ihtiyacı olan bir şeyler yetiştirmeye başlıyor. Bazı şehirliler yiyecek eksikliği nedeniyle homurdanırken, Maria kendi ailesi ve yakınları için bir kentsel çiftlik kooperatifini oluşturmak için kolları sıvıyor ve adına Organi Ponico diyor. Bu hareket başarılı olunca Havana'da yaşayanlar yavaş yavaş çatılar ve balkonlar dahil buldukları her yerde sebze yetiştirmeye başlıyorlar. Bunun üzerine otoriter bir kentsel tarım müdürlüğü kurarak insanlara teknik danışmanlık, tohum ve tarım için bedava toprak vermeye başlıyor. Bugün Havana'da yaşayan 20 bin kişi organik kentsel tarımla doğrudan uğraşıyor ve sonuçlar inanılmaz boyutlara ulaşılmış durumda. Şu anda adanın sebze ihtiyacının yarısı şehirlerde yetiştiriliyor ve bunun %30'luk aslan payı da Havana'ya düşüyor. Kendi ihtiyaçlarını yetiştirdikleri için dalından koparır koparmaz sebze yeme şansına kavuşmuşlar. Bu da aldıkları vitamin oranını büyük ölçüde arttırmış. Tabii ki Maria başlattığı bu hareketten çok memnun. Tek ihtiyacımız olan şey ellerimiz. Artık etrafımızdaki insanlarla çok güzel ilişkiler içindeyiz. Hepimiz şehrimizi güzelleştirmek için birlikte çalışıyoruz. İnsanların ihtiyacı olan sağlıklı yiyeceği ucuza üretiyor, satın alamayanlara da ücretsiz olarak dağıtıyoruz diyor. Bu hareket şehirde yaşayan gençleri de etkilemiş. Onlar da boş zamanlarında kentsel tarlalarda çalışıyor, hele kendi yetiştirdikleri sebzelerin topraktan çıktığını gördüklerinde öylesine gururlanıyorlarmış ki artık başka yerlerde zaman geçirmez olmuşlar. Darısı başımıza mı demeli? 5 Temmuz 1999 Pazartesi. Yeni bir hafta ve ben yeni haftaya yenilenmiş olarak başlamadım. Aslında başladım sayılır ama yine de görünürde pek değişen bir şey olmadı. Bu sabah uyandığımda 7.30 bile olmamıştı. Kendimle gurur duydum. Erken saatlerde Bodrum'u seviyorum. Farklı oluyor. Genel güzergah üstünde yürürken hoş anlar yaşıyorum. Bu sabah ilk hoşluk yiyecek bulmak için koşuşturan bir kara tavuk ve onu izleyen avuç içi kadar 3 yavruydu. Anneleriyle aynı hızda koşabilen ikisi kara, biri saman rengi bu 3 civciv seyredilmeye layık bir manzara oluşturuyordu ki onları görüp de gülümsememek elde değil. Sonra Türk Kuyusu Caddesi'ne varmak için daracık ara sokaklardan geçtim. Orada çok tonton yaşlı bir çiftin oturduğu tek katlı taş ev var. Hemen karşısında da bahçesinde zakkumdan boru çiçeğine, karabiber ağacından begonvile, birçok bitki türünün duvardan sarkıp merakla yoldan geçenleri izlediği bir başka evle karşılıklı olarak yaşayıp gidiyorlar. Yüksek duvarlarla çevrili olan evi görmek için kapının açık olduğu anı yakalamak gerek. Kapı açık olsa bile içeri girmek cesaret ister. Çünkü kapıda kocaman bir "Dikkat, köpek var" yazısı var. Bu da insanı geri çekmeye yetecek bir uyarı. Oradan geçtikten sonra Türk Kuyusu Camii'ne geliniyor. Bahçesindeki bankları ev bellemiş olanlara karşı önlem olarak kocaman bir tabela koymuşlar. Banklarda uyumak yasaktır. Memleketimiz yasaklar ülkesi malum. Türk Kuyusu'na girince sevdiğim 3 binayı göreceğim için heyecanlanıyorum. Bir tanesi merhum buğday restoranı 5 yıl barındırmış, 2 katlı tipik Bodrum evi olan taş bina. 9 ayımı geçirdim orada ve sonu hüsranla bittiyse de pek çok güzel anlar yaşandı. Buğdayın hemen karşısında Şevket abinin kahvesi var. Sabahları ondan çay alırdım. Buğdayda çay demlenmeyen zamanlarda. Sonradan çay demlemek günlük işlerden biri haline geldi. Yasaklar delindi. Şevket abi hoş bir insan. Emekli memur görüntüsünde, gözlüklü, beyaz saçlı, hafiften göbekli, 55-60 yaşlarında bir adam. Yüzü çok sık gülmese de günaydın denilince kibarca cevap verir. Şevket abiye günaydın dedikten sonra yola devam ediyorum. Sol tarafta en çok sevdiğim ev var. Yine iki katlı kocaman bir taş bina. Yüzü sokağa bakmıyor. Eskiden orası dere yatağıymış, ondan mıdır bilinmez. Yola ne paralel ne de dik gelen, tam ikisinin ortası bir açıyla inşa edilmiş, bahçesinde en azından 100 yıllık olduğunu tahmin ettiğim kocaman bir kauçuk ağacı var. Gördüğüm en büyük kauçuk. Onun biraz ilerisinde karşı tarafta başka bir ev var. Bir bahçede 2-3 ev var ve yine 100 yıllık ağaçların serinliğinde yaşıyor ev sahipleri. Benim sevdiğim ev iki katlı ve hoş detayları olan, bembeyaz, hafiften utangaç ve sessiz bir ev. Yol üstünde diğer bir ev daha var. O evi pek beğenmiyorsam da, bahçesinde en sevdiğim kokulardan üçünü birleştirdiği için hayatımda yeri olan evlerden biri. Bir bahar günü Türk kuyusunda ilerliyorum. Kim bilir nereye gidiyorum? Mendire'ye gidip denizi mi seyredeceğim? Yoksa Karadeniz börekçisine gidip su böreği mi yiyeceğim? Dalgın yürürken birden irkiliyorum. Tanıdığım ve beni eskilere götüren bir koku geliyor burnuma. Birden yolun ortasında durup etrafıma bakınıyorum. Neden sonra görüyor ve anlıyorum. Bir iğde ağacı bu. Hülyalı bakışlar ama dokunana diken atan dalların üzerindeki puslu renkli minik sarı çiçekler beni hep üniversite günlerine götürmüştür. ODTÜ günleri, 80'li yıllar ve unutamadığım bahar günleri. Hep iğde kokulu. Sevgililerimi de, sınavları da, proje çalışmalarından sonra uykulu gözlerle, yurda gidişlerimi de iğde kokusuyla hatırlıyorum. Yolda ilerliyorum. Birbirine günaydın diyenler, sabah gazetesine bakanlar, yeni açılan Bodrum köftecisinde çorba içenler, taksi yıkayanlar ve belediye önündeki banklarda uyuyanlar. Unutmamalıyım diye aklıma kazıdıklarım, sonra çarşı içine giriyorum. Orada da hazırlanan masalar, yıkanan sokaklar, sabah şakaları ve işine yetişmeye çalışanları görüyorum. Her zamanki kestirme yoldan geçip Barlar Sokağı olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi'ne geliyorum. Orayı da en çok bu saatlerde seviyorum. Daha temizlenmemiş oluyor ama sokakta rahatça yürümek mümkün sabahları. Tek rastladığım büyük kütle, birbiri arkasında duran su tankeri ve temizlik kamyonu. Yolun sonrasında önüme bir engel çıkmıyor. Kemal abinin oraya varıp her zamanki yerime bir masa ve iki sandalye taşıyorum. Çantamı bırakıp içeri geçiyor. Kemal abiyle biraz sohbet ettikten sonra her zamanki gibi limonlu açık çayımı alıp yandaki marketten çıtır çıtır bir simit alıyor, masama yerleşiyorum. Arka tarafta her zamanki emekli balıkçılar günlük sohbetlerine çoktan başlamışlar. Hayranım bu adamlara. Birbirlerine hala kaptan diye sesleniyorlar. Bunca yıllık dost olmalarına ve birbirleri hakkında her şeyi bilmelerine rağmen birbirlerini sanki ilk kez dinliyormuş gibi can kulağıyla arada şakalaşarak dinliyorlar. Her sabah 8'de orada oluyor birkaçı. Sonra o kocaman ağacın altında daire şeklinde oturuyor, 10 gibi de dağılıyorlar. Kışın daha uzun saatler oturuluyor güneşin altında. Ama yaz sıcağı pek hoşlarına gitmiyor herhalde. Ben de saat 10'a kadar oturuyorum. Önce günlüğümü yazıyorum, kahvaltımı yapıyor, sonra da keyif çayımı yudumlayarak anneye mektup yazıyorum. Düzeltiyorum. Ene mektup yazıyorum. En benim en sadık mektup arkadaşım. Onunla başka türlü haberleşme şansımız da yok zaten. Çünkü o ve kocası Michael, Amerika'nın Maine eyaletinde bir adada kendi yaptıkları sade ama güzel ancak elektriği olmayan bir evde yaşıyorlar. Elektrik konusunda çok emin değilim ama telefonları olmadığı kesin. Aileleri hala telefon almaları için para teklif ediyormuş. Bir türlü anlamıyorlar. insanların telefonsuz yaşamak isteyebileceğini, kimsenin benim cep telefonu istemememi anlamaması gibi. Biz de dolayısıyla Anne'le mektuplaşıyoruz. Çok da keyifli oluyor ona mektup yazmak ve ondan mektup almak. Ne yazık ki bu aralar ben hep hareket halinde olduğum için ona düzenli yazamadım. Yaz gelince Anne yoğun çalışır. Bahçesine her şeyi ekiyor ve sanırım bu aralar emeklerinin ürünlerini almaya başlamıştır. Onların yaşadığı yer kuzeyde olduğu için karlar geç eriyor. Dolayısıyla da toprak geç hazır oluyor ekime. Kim bilir yine neler ekmiştir. Ne çiçekler ne sebzeler. Yalnızca sebzeler değil, tedavide kullanılan otlar da var Anne'in bahçesinde. Sonra böğürtlenler, frambuazlar var. Ve Anne hastalıklardan korunmak için bu bitkilerin çiçeklerini, bazılarının da yapraklarını ya da tohumlarını topluyor ve ilaçlarını kendisi hazırlıyor. Ne kadar isterdim onlarla bir mevsim geçirmeyi belki bir gün. Evsiz kalmanın en güzel yanı özgürlük ya da bağımsızlık hissi. İstediği zaman istediği yere gidebiliyor insan. Tabii ki maddi durumu doğrultusunda. Kötü yanı ise eşyalarını oradan oraya taşımak. İstediğin zaman istediğin şeylere ulaşamamak ve adresinin sürekli değişmesi. Zaten arkadaşlarım bu yüzden bana cep telefonu al diye tutturuyorlar ya. Hepsinin adres defterindeki T harfi benim son 6 yılda değişen adres ve telefonlarımla dolmuş durumda. Onlara yeni T harfi sayfaları eklemelerini öğütlüyorum. Arayan buluyor. Cep telefonsuz da yaşanır. Biliyorum ben bir dinozorum ama ne yapalım ki ben böyleyim. Geçenlerde bir dergide okumuştum. Bir çocuk insanların evlerini kaplumbağalar gibi sırtında taşıyabilmesinin güzel bir şey olduğunu düşündüğünü söylüyordu. Böylece evsizlik diye bir sorun kalmaz. Ve insanlar istedikleri zaman istedikleri yere gidebilirler diyordu. Ne kadar doğru. Ben de Anne uzun bir mektup yazıp postaya verdim. Yolda Kapadokya, Isparta'nın Ağlasun ilçesindeki Gül Festivali Bodrum Pazarı fotoğraflarımın olduğu filmin diyapozitiflerini aldım, fotoğrafçıdan ve çok beğendim hepsini. Profesyonel bir fotoğrafçı olmadığım ve makinem de basit bir makine olduğu halde fotoğraflar çok net ve çok güzel çıkmıştı. Çok sevindim. Sonra da buğdayın kalıntısı olan küçük ofise uğradım, gönüle merhaba demek için. Tesadüf bu ya. Hakkında konuştuktan 5 dakika sonra Canan geldi. İki arkadaşıyla ve sohbete onlarla devam ettik. Canan'la ben birbirimize kahve falı baktık ve ben çocukların etleri yani kedilerin ve Loko'nun erimeden bir an önce evin yolunu tutayım diye yanlarından ayrıldım. Sonra ev, yine teras ve terasta çayla kitap. Ardından internet, gelen notları yanıtlama, şimdi yazı ve birazdan dişlerimi fırçalayıp yatak. Uyumak için heyecanla bekliyorum. Bu gece ne rüyalar göreceğim acaba? Rüyaların dünyası her zaman çok çekici gelmiştir.